Ayrım 12. Sayfa 157. İnsanın 8 çağı. Erik Homburger Erikson. Erik Homburger Erikson'un yaşam öyküsü. Erik Homburger Erikson, 1902 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde Danimarkalı bir anne babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. O doğmadan babası annesini terk ettiği için Erikson, annesi ve üvey babasının yanında büyümüştür. Üvey babası Theodor Homburger, çocuk hekimliği yapan bir Alman Yahudisidir. Annesinin kendisinden gerçek babasının kimliğini gizlemesi nedeniyle Erikson, yıllarca Erik Homburger olarak tanınmıştır. Yahudi bir babanın sarışın ve mavi gözlü oğlu olarak, hem Alman hem de Yahudi arkadaşları arasında her zaman dışlanan Erikson, gençlik dönemlerinde önemli kimlik sorunları yaşamıştır. Bu yüzden ilerleyen yıllarda kimlik bunalımı ve kimlik kargaşası kavramları Erikson'un düşüncesinde önemli bir yer tutmuştur. Lise yıllarında sanata olan yeteneği nedeniyle resme yönelmiş ve liseyi bitirdikten sonra yaşamdaki yerini bulmak üzere evden ayrılarak yaklaşık 7 yıl boyunca Avrupa'da ressam ve şair olarak gezgin hayatı yaşamıştır. Bu gezginlik yıllarında Münih ve Floransa'da sanat eğitimi alan Erikson, 1927 yılında arkadaşı Peter Bloss tarafından Viyana'da yeni kurulan bir okulda resim dersleri vermek üzere bu kente davet edilmiştir. Okulun kurucularından biri de daha sonra Erikson'un psikanalizini ve gerçekleştirecek olan Anna Freud'tu. Aynı zamanda bir ilkokul öğretmeni olan Anna Freud, özellikle çocuk psikiyatrisi üzerinde çalışmalar yapmaktaydı. Erikson Viyana'dayken Kanada doğumlu bir dansçı, ressam ve öğretmen olan John Serson ile evlenmiştir. John Serson psikanalizden geçmiş olduğu ve İngiliz dili konusundaki yeterliği nedeniyle yaşam boyunca Erikson'un çalışmalarına önemli katkılar sağlamış, onun editörlüğünü üstlenmiş, zaman zaman da Erik Erikson ile birlikte yayınlar yapmıştır. Erik ve John Erikson 4 çocuğu olmuştur. En küçük çocuğu Down sendromlu olan Erikson, bu çocuğunu bakımını ve eğitimini yürütecek bir enstitüye yerleştirmiş ve diğer çocuklarına ise bebeğin doğumda öldüğünü söyleyerek kardeşlerinin durumunu onlardan gizlemiştir. Erikson, annesinin kendisinden gerçek babasının kimliğini gizlemesinin kendisinde yarattığı duygusal sıkıntıların benzerlerini çocuklarının da yaşayacağını tahmin edememiştir. Erikson'un kimlik arayışı pek çok iş ve yerleşim yeri değişimleri ile de yaşamı boyunca sürmüştür. Herhangi bir üniversite derecesine sahip olmayan Erikson, belirgin bir mesleki kimliğe sahip olmaksızın bir psikolog, psikanalist, bir profesör, bir kültürel antropolog, bir varoluşçu olarak farklı şekillerde tanınmıştır. Anna Freud'un öğrencisi olan Erikson, çalışmalarını ilk olarak çocuklar üzerinde yoğunlaştırdı. 1930'da bu konudaki ilk yazısı yayımlandı ve psikanaliz öğrenimini tamamladıktan sonra 1933'te Viyana Psikanaliz Enstitüsü'ne girdi. Avrupa'da faşizmin yükselişi ile birlikte 1933 yılında ABD'ye göç ederek bir yandan Boston'da çocuk psikanalisti olarak çalışmaya, bir yandan da Harvard Tıp Okulu'nda ders vermeye başladı. Amerika'ya gelince Homburger olan soyadını Erikson olarak değiştirdi. Bu değişim kimilerince Erikson'un Yahudi kimliğini bırakması olarak değerlendirildi. Erikson, yayınlarında Erik Homburger Erikson ismini kullandığını belirterek bu eleştirilere karşı çıktıysa da, yıllar içinde Homburger adını kullanmaktan vazgeçerek bunun yerine yalnızca bir H harfini tercih etti ve Erik H. Erikson olarak tanındı. 1936'da Harvard Üniversitesi'nden ayrılarak Yale Üniversitesi'ne bağlı İnsan İlişkileri Enstitüsü'ne giren Erikson, 1938'de kültürün kişilik gelişimi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla Güney Dakota'ya giderek burada yaşayan Sioux Kızılderili kabilesinin çocuklarını inceledi. ABD vatandaşlığına geçişinden bir yıl sonra antropolog Alfred Kroeber ile yine aynı amaçla bu kez Kuzey Kaliforniya'da balıkçılıkla geçinen Yurok Kızılderili kabilesi üzerinde incelemeler yaptı. Bu çalışmalar sırasında toplumsal ve tarihsel güçlerin çocuk yetiştirme biçimleri üzerinde etkisi konusunda edindiği gözlemler sonucunda, bütün toplumların kişilik gelişimini yönlendirmek için kurumlar oluşturduğunu ama değişik toplumlarda benzer sorunlara bulunan tipik çözümlerin farklılık gösterdiğini öne süren kuramını geliştirdi. 1942'de Berkeley'deki California Üniversitesi'nde psikoloji dersleri vermeye başlayan Erikson, 1940'larda psikososyal gelişme konusunda yazdığı yazıları 1950'de yayınladığı Çocukluk ve Toplum adlı kitabında topladı. Bu kitapta yer alan İnsanın 8 Çağı adlı bölüm, Erikson'un yaşam boyu süren kişilik gelişimi kuramının bir özeti niteliği taşır. 1949'da Kaliforniya Üniversitesi, öğretim üyelerinden McCarthy dönemine özgü olan ABD'ye bağlılık yemini imzalamalarını talep etti. Erikson bir komünist olmamasına rağmen bunu yapmayı reddederek Kaliforniya Üniversitesi'ndeki görevinden ayrıldı ve aynı yıl Massachusetts'te Austin-Ricks merkezinde kimlik sorunu üzerine çalışmaya başladı. 1960 yılında tekrar Harvard Üniversitesi'ne dönen Erikson, 1960-1970 yılları arasında profesör, 1970'ten sonra da emekli profesör olarak bu üniversitede ders vermeyi sürdürdü ve 12 Mayıs 1994'te 91 yaşında öldü. İnsanın 8 çağı, temel kavramlar ve ilkeler. Jung, Adler, Horney, Fromm ve Sullivan, Freud'un libido kuramını reddetmiş ve kendi kuramlarını oluşturarak Freudian psikanalizle bağlarını koparmışlardır. Bu kuramcılardan farklı olarak Erikson, Freud'un varsayımlarını reddetmek yerine genişletmeyi tercih etmiştir. Erikson'un en önde gelen temsilcisi sayılabileceği ego psikologları, klasik psikanalizin çocuk cinselliği, bilinç dışı süreçler, çatışmalar ve yapısal model gibi bazı kavramlarını kabul etmeyi sürdürürken, idin irrasyonelliği, intrapsişik çatışma ve psikopatoloji üzerindeki vurgusunu ve uyuma yönelik zihinsel işlevin öneminin anlaşılmasını güçleştirdiği için eleştirmektedirler. Bu kuramcılara göre rasyonel egonun kapasiteleri ve güçlü yönü daha baskındır. Psikanalizin bu modifikasyona uğramış şekline ego psikolojisi ekolü adı verilmektedir. İnsanın doğası, biyolojik süreçler, içgüdüler ve psişik enerji. Erikson temel kuramsal kavramlarını libidoyu ekleyerek psikanalize sadık kalmış, ancak Freud'dan farklı olarak libidoya daha az önem verilmesi gerektiğini, ego ve toplumsal güçlerin öneminin ise daha fazla vurgulanması gerektiğini belirtmiştir. Erikson ayrıca Freud'un libidonun varlığını hipotetik olarak ileri sürmesini de eleştirmiş ve varlığı bilimsel olarak kanıtlanmamış bir enerjiden söz etmenin anlamsız olacağını vurgulamıştır. Erikson aynı zamanda içgüdüsel dürtülerin önemini de kuşkuyla karşılamaktadır. Freud'un kişiliğin irrasyonel yönüne olan vurgusunu ve cinselliğin erinlikte değil de doğumla birlikte var olduğu bulgusunu önemsemeyen Erikson, psikanalizin temel biyolojik oryantasyonunu koruması gerektiğini belirtmiştir. Ancak doğuştan var olan cinsellik ve saldırganlık güdülerinin tanımını belirsiz bulduğu için, libido ve içgüdü kavramlarını korumakla birlikte yeniden tanımlama yoluna gitmiştir. Erikson'a göre psikolojik fenomenlerin, biyolojik, davranışsal, yaşantısal ve sosyal faktörlerin karşılıklı etkileşimi çerçevesinde incelenmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Ego süreçleri, kimlik ve hakimiyet. Kimlik. Erikson'a göre ego, ısrarlı id ve cezalandırıcı süperego arasındaki düzenleyici rolünden daha öte özellikler olan bir yapıdır. Ayrıca egonun kapasitesi de içgüdü ve kaygıya karşı savunmadan çok daha fazladır. Egonun önemli ve yapıcı işlevlerinden biri de kimlik duygusunu, parantez içerisinde ego kimliği, psikososyal kimlik, korumaktır. Bu karmaşık içsel durumun dört farklı yönü vardır. 1. Bireysellik. Bilinçli ve bütünlük ve ayrı, farklı bir yapı olarak var olma duygusudur. 2. Bütünlük ve sentez. Egonun bilinç dışı sentez süreçlerinin sonucunda kazanılan içsel bütünlük ve bölünmezlik duygusudur. Çocuk büyürken parça parça benlik imajları oluşturur. Sevilen, becerikli, uysal, akademik, atletik ve benzeri küçükken, küçük ve bağımlı büyüdükçe daha büyük ve daha bağımsız gibi. Sağlıklı bir ego bu imajları anlamlı bir bütün içine aktif olarak bütünleştirir. 3. Aynılık ve süreklilik. Bireyin geçmişte ne olduğu ile gelecekte ne olacağı arasındaki devamlılığı ve içsel subjektif aynılık duygusunu canlandırmak için gösterdiği bilinç dışı çabasıdır. Kişinin bir yöne doğru yönelttiği ve tutarlı bir yaşamın olduğu duygusudur. 4. Sosyal dayanışma. Belirli bir grubun fikir ve değerleriyle içsel bağlılık, sosyal destek ve değer verilme duygusudur. Sağlam bir kimlik duygusu için kişinin içsel aynılık ve süreklilik duygularının onun yaşamındaki önemli kişilere de anlamlı geldiğini bilmesi ve onların algı ve beklentileriyle örtüşmesi gerekmektedir. Böylece değer verilen kişiler tarafından onaylanma sağlanmış olur. Erikson, Erik Fromm'a paralel bir biçimde kimlik duygusunun her insan için hayati bir gereksinim olduğunu kabul etmektedir. Kimlik kargaşası, parantez içerisinde rol kargaşası, sağlam kimlik duygusunun karşıtıdır. Erikson'a göre kimlik kargaşası, modern psikoterapinin karşılaştığı ana problemdir. Kimlik duygusu anne gibi önemli kişilerin tanınması ile bebeklikte başlar, ancak ergenliğe kadar tam anlamıyla işlevsel olamaz. Sullivan'ın iyi ben, kötü ben canlandırmaları gibi her kimlik hem olumlu, kişinin arzu edilir olarak öğrendikleriyle tutarlı, hem de olumsuz, olmaması konusunda uyarıldığı ya da cezalandırıldığı yönleri içerir. Geleneksel bir toplumda kadınlar ya da bir toplumun hor görülen etnik, dini azınlık grupları gibi bazı kesimleri için pozitif bir kimlik geliştirme, diğer kesimlerden daha zor olabilmektedir. Erikson'a göre bu gruplar dahi negatif kimliği kimlik kargaşasının içsel karışıklığına tercih ederler. Erikson, bazı tarihsel dönemlerin kimlik krizine zemin hazırlayıcı özellikte olduğunu belirtmiştir. Bu dönemlerde aynılık ve süreklilik ciddi, yani tehditlere, parantez içerisinde nükleer savaş, var olan standart ve ideolojilerin hızlı bir şekilde yok olması gibi tehlikeye girebilir. Buna karşın yeni sosyal roller sağlayan çağlarda, refah, endüstri devrimi vesaire uygun kimlik gelişimini kolaylaştırıcı nitelik taşımaktadır. Hakimiyet. Adler ve Fromm gibi Erikson'da bireyin çevreye hakim olma ve kontrol etmeye yönelik temel bir gereksinimi olduğunu kabul etmektedir. Kimlik gibi egemenlik de egonun bir işlevidir ve id dürtülerinin doyumunu aşarak ve onlardan ayrı olarak has sağlar. Engellenmesi ise yoğun öfke duygusuna yol açar. Bu yüzden Erikson'a göre öğrenme, yalnızca cinsel merakın yüceltilmesinin bir biçimi değildir. Kendine ait enerjisi vardır ve yaşam sevgisi ancak insana bu önemli potansiyelinin farkına varmasına fırsat verilirse gelişir. Hakimiyet duygusu da kimlik duygusu gibi bireyin içinde bulunduğu toplumun destek ve beklentilerine bağlıdır. Çocuk, yürümek gibi bir davranışı tekrar etmeye ve mükemmelleştirmeye güdülenmektedir. Çünkü fiziksel yeterlik duygusunun verdiği hazdan hoşlanacaktır. Ama ondan daha da önemlisi, yürüyen bir insanın yetişkinlerin gözündeki statüsü daha yüksektir ve daha gerçekçi öz saygı sağlar. Buna ek olarak egonun dış dünya ile etkin bir şekilde başa çıktığının görülmesi, pozitif bir kimlik duygusunun kazanılmasına yardımcı olur. Toplum ve kültür. İnsanın doğasına ilişkin daha pozitif ve rasyonel bir bakış açısı geliştirmesinin yanında Erikson, Freud'un uzlaşmaz ve engelleyici toplum fikrine de karşıdır. Erikson'a göre sağlam bir kimlik duygusu ve hakimiyet için kişinin yaşamında önemli yere sahip olan kişilerin mutlak desteği gereklidir. Erikson, toplumun, egonun gelişiminde önemli role sahip olduğunu belirtmektedir. Bireyin içinde yaşadığı toplumun yaşam süreci boyunca her bir gelişim döneminde yaşanan karmaşalara yaklaşımı ve sunduğu seçenekler kişilik gelişimine yön vermektedir. Buna ek olarak karşılıklı doyurucu ilişkilerle sağlanan sosyal destek, kendi başına insanların temel bir gereksinimidir. Bu tür bir tanınma, bireye var olma ve diğer insanlar arasında yeri olduğu duygusunu sağlar. Buna karşın bu temel kişiler arası desteğin inkar edilmesi olabilecek en yoğun nefret duygusuna neden olur. Erikson'a göre kültür, insanlara var olan düzen içinde uygun roller bulmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda kendisini zenginleştirme ve devam ettirme olanağı bulur. Ancak kültürün etkisi her zaman olumlu yönde olmayabilir. Kültürler genellikle bireyi çelişen değerlerle karşı karşıya bırakır. Örneğin Batı kültürleri hem rekabeti hem de işbirliğini birlikte vurgular. Böyle durumlarda tutarlı bir kimlik duygusunun kazanılmasında güçlükler yaşanır. Kişiliğin yapısı. İd. Egoya aşırı vurgusu dışında Erikson'un kişilik yapısı ile ilgili düşünceleri Freud'unkine paraleldir. İd, tamamen bilinç dışında, ahlak dışı ve doğumda var olan tek boyuttur. Bu yüzden id, evrimsel tarihimizin ve kalıtımla aktarılan içgüdülerimizin tümünü içerir. Ego. İd ve süperego arasında gidip gelen daha çok bilinç dışında olan bölümdür. Psikanalitik kuramda olduğu gibi ego, idin yasak tanımayan dürtülerine ve süperegonun aşırı kısıtlamalarına karşı koymaya çalışır. Bunu da savunma mekanizmalarını harekete geçirerek yapar. Ancak Erikson'a göre savunma mekanizmaları uyumsuz olduğu kadar uyumlu tarzda da kullanılabilirler. Ayrıca egonun kapasiteleri arasında kimlik ve hakimiyet gibi temel yapıcı işlevler de vardır. Süperego. İçselleştirilmiş ideallerden ve kısıtlamalardan oluşur ve idi kontrol etmek gibi temel bir işlevi vardır. Ancak süperego, egoya karşı acımasız yöntemler kullanan zalim bir güç haline de gelebilir. Süperego aynı zamanda güçlü, öfkeli yetişkin ve küçük çaresiz çocuk ilişkisinin kalıcı olmasına da neden olabilir. Bu yüzden ebeveynlerin verdiği eğitim, kişinin içinde yaşadığı toplumun standartlarını yansıtmaz ise, süperego ve ego arasında uçurum gittikçe derinleşecek ve aşırı düzeyde intrapsişik çatışmalara neden olacaktır. Erikson'a göre çocuk yetiştirme biçimi, kişinin kendini ezmeyen, yaşadığı çağın değişimlerine uyacak kadar sağlam ve esnek bir vicdan duygusu geliştirmesine yardımcı olacak nitelikte olmalıdır. Erikson, Freud'un yapısal modelini kabul ettiği halde, id, ego, süperego gibi kavramları somutlaştırmanın sakıncalı olduğunu belirtmektedir. Bu kavramların soyut ve deneme niteliğinde yapılar olduğunu belirten Erikson, kişiliği anlayabilmek ve tartışabilmek için kolaylaştırıcı rolü olan bu yapıların hiçbir zaman somut ve evrensel olarak kabul edilmiş bütünlükler olarak ruhsal yapının bir yerinde yerleşmiş olduklarını kabul etmemektedir. Kişiliğin gelişimi, psikososyal gelişim dönemleri. Erikson, kişilik gelişiminde doğuştan getirilen kapasitelerin önemini kabul etmekle birlikte, sosyal ve tarihsel faktörlerin kişiliğin biçimlenmesinde oldukça önemli etkileri olduğunu belirtmektedir. Erikson'a göre birey dünyaya geldiğinde, ego bir potansiyel olarak ruhsal yapının içinde yer almaktadır. Ancak egonun ortaya çıkışı kültürel bir çevrede gerçekleşir. Farklı toplumlar, değişen çocuk yetiştirme biçimleriyle o toplumda yaşayan bireylerin kişiliklerini kendi kültürlerinin değer ve ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde biçimlendirmektedir. Erikson'un kişiliğin anlaşılmasına en temel katkılarından biri de kişilik gelişimini yaşam boyu devam eden bir süreç olarak ele almasıdır. Kişiliğin gelişimini ergenlik sonrasında da inceleyerek psikanalitik gelişim kuramını zenginleştirmiş ve kişiliğin çocukluğun ilk yıllarında belirlendiği görüşünü reddetmiştir. Erikson, egonun epigenetik ilkeye göre yaşam boyu devam eden bir dizi süreç boyunca geliştiğini belirtmektedir. Epigenetik ilkeye göre bu basamaklar boyunca bireyin sosyal etkileşiminde bulunma, çevreyi fark etme ve çevreye yönelme potansiyelleri belirginleşir. Toplumda bu potansiyellerin uygun hız ve sırayla ortaya çıkmasını sağlayan bir temel oluşturur. Kişilik gelişiminin gerçekleştiği bu süreçler biyolojik olarak belirlenmiştir ve evrensel özellik taşırlar. Epigenetik gelişme kavramı embriyolojiden alınmıştır. Bilindiği gibi embriyo, başlangıçta bütünüyle biçimlenmiş ve büyümeyi bekleyen küçük bir insan olarak var olmamaktadır. Epigenetik gelişime göre embriyo, biyolojik olarak belirlenmiş bir sıra ve hızla gelişerek insan organizmasını oluşturmaktadır. Eğer fetüsün herhangi bir organı ilgili kritik gelişim döneminde gelişmez ise, daha sonra gerekli olgunluk düzeyine asla erişememektedir. Erikson, egonun da epigenetik bir gelişim seyri içinde, biyolojik olarak önceden belirlenmiş bir sırayla ortaya çıkan 8 dönem boyunca gelişimini tamamladığını belirtmektedir. Her bir psikososyal dönem karşıtlarının etkileşimini, uyumlu ve uyumsuz bileşenlerin çatışmasını içermekte ve buna bağlı olarak birey çözmesi gereken bir karmaşa, parantez içerisinde kriz yaşamaktadır. Herhangi bir dönemde yaşanan karmaşanın başarıyla çözülmesi o döneme özgü temel gelişim görevidir. Bunun için bu karmaşaların başarıyla çözülmesi önem taşımaktadır. Ancak bunun için uyumlu ve uyumsuz yaşantıların her ikisi de gereklidir. Örneğin bu karmaşaların ilki, temel güvene karşı güvensizliktir. Yalnızca güvenmeyi ya da güvenmemeyi öğrenen bir çocuk, yaşamın sonraki dönemleri için gerekli olan uyumu sağlayamayacaktır. Görüldüğü gibi her çatışmanın biri olumlu, biri olumsuz, karşıt iki ucu vardır. Önemli olan olumlu niteliğin başat olmasıdır. Buna ek olarak her bir dönemde olumlu ve olumsuz bileşenler arasındaki çelişki, Erikson'un temel güç adını verdiği bir ego gücünü ortaya çıkarmaktadır. Örneğin temel güven ve güvensizlik çelişkisi, umudun ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Dönemin temel gücünün tam kazanılmaması bir temel patoloji ile sonuçlanmaktadır. Erikson, herhangi bir gelişim dönemindeki karmaşanın başarılı bir biçimde çözülmesinin kendisinden sonraki dönem için sağlıklı temeller oluşturduğunu belirtse de, Freud'un bir dönemde çözülemeyen karmaşanın fiksasyona yol açtığı fikrini benimsememektedir. Erikson'a göre o dönemde çözülemeyen karmaşa, sonraki yıllarda da çözülünceye kadar devam etmektedir. Ancak yine Freud'un kuramından farklı olarak, bu dönemde çözülemeyen karmaşanın daha sonraki yıllarda çözülmesi de mümkündür. Erikson, kişilik gelişiminin gerçekleştiği bu 8 dönemin evrensel özellik taşıdığını belirtmekte, ancak bireylerin dönemlerdeki krizlerle baş etme ve problemlere çözüm bulma şekillerinin, tarzlarının, kültürel yapıya bağlı olarak çeşitlilik gösterdiğini de ifade etmektedir. Örneğin ergenlik dönemindeki başkaldırma her kültür için geçerliyken, bu başkaldırmanın şekli kültürden kültüre değişiklik gösterebilmektedir. Her kültürel yapıda gelişmekte olan birey ve sosyal çevresi arasında eşgüdüm bağları bulunmaktadır. Bu bağ aracılığıyla toplum bireylere en fazla gereksinim duydukları kritik dönemlerde gereken özen ve desteği sağlayacaktır. Erikson bu duruma karşılıklı gelişim yasası adını vermiştir. Ona göre nesillerin gereksinimleri ve kapasiteleri iç içe geçmiştir. İnsanın 8 çağı. Erikson, insanın 8 çağını bir tablo halinde göstermiştir. Bu tablo soldan sağa ve yukarıdan aşağıya olacak şekilde merdiven basamağı şeklindedir. İlk basamak bebeklik. Umut, temel güvene karşı güvensizlik. İkinci basamak ilk çocukluk. İstenç, özerkliğe karşı utanç ve şüphe. Üçüncü basamak oyun çağı. Amaç, girişime karşı suçluluk. Dördüncü basamak okul çağı. Yeterlilik, çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu. Beşinci basamak ergenlik. Bağlılık, kimliğe karşı kimlik kargaşası. Altıncı basamak genç yetişkinlik. Sevgi, yakınlığa karşı yalıtılmışlık. Yedinci basamak yetişkinlik. İlgi, üretkenliğe karşı durgunluk. Sekizinci ve son basamak, yaşlılık. Akıl, bütünlüğe karşı umutsuzluk. Bebeklik, temel güvene karşı temel güvensizlik. Bu dönem yaklaşık olarak yaşamın ilk yılını kapsar. Erikson'a göre bebeklik dönemi, bebeğin yalnızca ağız yoluyla değil, çeşitli duyu organları aracılığıyla çevresindeki uyarıcıları aldığı bir içe alma dönemidir. Bu dönemin temel psikoseksüel adaptasyonu modu, oral duyum, psikososyal karmaşası, temel güvene karşı temel güvensizlik, temel gücü ise umuttur. Bu dönemde bebeğin en önemli kişiler arası ilişkisi, kendisinin bakımını üstlenen kişi ile gerçekleşir. Bakımını üstlenen kişi ya da kişilerin düzenli olarak ihtiyaçlarını karşıladığını fark ederse, bebekte temel güven duygusu gelişecektir. Tersi durumda ise bebek, beslenme, sevilme, güvende olma gibi ihtiyaçları karşılanmadığı için çevresindeki insanlara güvenmemeyi öğrenecektir. Temel güven uyumlu, temel güvensizlik ise uyumsuz tutumlardır. Ancak bebeğin her iki tutumu da geliştirmesi gereklidir. Çok fazla güven, kişinin kolay aldanan saf bir kimse olmasına ve ileride zarar görmesine neden olabilir. Bunun yanında çok az güvende, engellenme, öfke, düşmanlık ve üzüntü duygularının gelişmesine yol açabilir. Erikson, güvenin de güvensizliğin de bebekler için kaçınılmaz deneyimler olduğunu belirtmektedir. Bu iki tür deneyim, Güven ve güvensizlik arasındaki kaçınılmaz çatışma, insanların ilk psikososyal çatışmasını oluşturur. Kişi bu karmaşayı başarıyla çözümlerse, ilk temel gücü olan umudu kazanacaktır. Acı verici ve keyif verici deneyimlerin her ikisini de yaşayan bebek, bu şekilde gelecekteki sıkıntıların tatminkar bir biçimde karşılanabileceğini öğrenir. Görüldüğü gibi umut, temel güven ve güvensizlik arasındaki çelişkinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Eğer kişi bebeklikte yeterince umut geliştiremez ise, bunun karşıtı olan geri çekilme ortaya çıkacaktır. Geri çekilme, bebeklik döneminin temel patolojisidir. Yerince umudu olmayan birey, dış dünyadan uzaklaşarak ciddi psikolojik rahatsızlıklara doğru yol alabilir. İlk çocukluk. Özelliğe karşı utanç ve şüphe. Erikson'a göre insanların yaşadıkları ikinci psikososyal dönem, Freud'un anal dönem diye adlandırdığı yıllara yaklaşık olarak 2-3 yaşları denk gelen ilk çocukluk dönemidir. Erikson, Freud'dan farklı olarak çocukların bu dönemde yalnızca dışkılarını tutmaktan ve bırakmaktan değil, aynı zamanda işeme, yürüme, tutma, fırlatma ve benzeri bedensel işlevlerini kullanmaktan da zevk aldıklarını dile getirmektedir. Bu dönemde çocuklar hem kendilerini hem de çevrelerini kontrol etme duygusunu geliştirmektedirler. Yaşamın ikinci yılında çocuğun temel psikoseksüel adaptasyon modu, anal üretal kas modudur. Çocuklar bu dönemde bedenlerini kontrol etmeyi öğrenirler. Bu dönem tuvalet eğitiminin yanı sıra çocuğun yürümeyi, koşmayı, nesneleri kavramayı, tutmayı ve benzerini öğrenmesini içermektedir. Bu faaliyetler çevresinde çocuklar inatçı eğilimler sergilerler. Örneğin kendi istekleri doğrultusunda dışkılarını tutabilir ya da bırakabilirler. İlk çocukluk bir çatışma, inatçı bir isyankarlık ve dürtüsel bir kendini ifade etme dönemidir. Çocuklar kendi bedenlerini kullanmak ve çevrelerindeki nesnelere hükmetmek konusunda özerk olmayı isterler. Çocuğun özerklik yönündeki mücadelesi ve ebeveynlerin onu utanç ve kuşku yoluyla kontrol etmesi bu dönemin temel karmaşasını oluşturur. Çocuklar kazanmayı başladıkları bedensel yetilerini diledikleri gibi kullanarak kendilerini ifade etmek istediklerinde bu isteklerinin bir kısmını engellemeye çalışan bir kültür içinde olduklarını keşfederler. Ebeveynler çocuklarını altlarını kirlettikleri için, yemeklerini döktükleri ya da etrafı dağıttıkları için utandırabilir ve onların kendi standartlarını karşılamak konusundaki yeteneklerini sorgulayarak çocuklarında kendi yeteneklerine ilişkin şüphenin gelişmesine neden olabilirler. Özerkliğe karşı kuşku ve utanç karmaşasının başarılı bir biçimde çözümü, ikinci temel güç olan iradenin kazanılmasını sağlar. Çocukların kendi bedenlerini ve çevrelerindeki nesneleri kendi başlarına kontrol etme yönündeki girişimlerine kesinlikle izin verilmez. Ve bu çabaları çok fazla utanç ve şüphe ile sonuçlanırsa bu temel gücü geliştirmeleri beklenemez. Böylece irade uygun olmayan bir biçimde ifadesini bulacak ve çocukta bu dönemin temel patolojisi olan zorlantı gelişecektir. Oyun çağı, girişimciliğe karşı suçluluk duygusu. Erikson'un 3. psikososyal gelişim dönemi, Freud'un fallik dönem olarak adlandırdığı ve yaklaşık olarak 3-5 yaşlar arasındaki yılları kapsayan oyun çağıdır. Freud'dan farklı olarak Erikson, Oedipal karmaşanın bu dönemdeki tek gelişimsel süreç olmadığını, bu dönemde çocukların kendi cinsiyetlerinden olan ebeveynleriyle özdeşleşmenin yanı sıra hareket yeteneklerini, dil becerilerini, meraklarını, imgeleme güçlerini ve hedef oluşturma yeteneklerini de geliştirdiklerini dile getirmektedir. Genital devinsel mod, oyun çağının temel psikoseksüel adaptasyon modudur. Bu dönemde çocukların hareket yeteneklerinin yanı sıra cinselliğe olan ilgileri de artmaktadır. Çocuklar artık bilinçli bir çaba harcamaksızın kolaylıkla koşabilmekte, zıplayabilmekte ve tırmanabilmektedir. Bu önceki dönemde kazanmış oldukları irade yerini yavaş yavaş amaçlı faaliyetlere bırakmaktadır. Artan bilişsel becerilerine paralel olarak çocuklar, Oedipal fantezileri de içeren büyümek, her şeye gücü yeter hale gelmek, bir dev ya da vahşi ve güçlü bir hayvan olmak gibi ayrıntılı fanteziler geliştirirler. Bu hayaller aynı zamanda suçluluk duygularına da yol açar ki yaşanan bu suçluluk duyguları dönemin temel karmaşası olan girişimciliğe karşı suçluluk duygusunun ortaya çıkmasına neden olur. Çocuklar kolaylıkla ve güçlü bir biçimde hareket etmeye başladıklarında ve cinsel ilgileri uyandığında cinsel konulara, bilmedikleri şeyleri öğrenmeye ve çevrelerinin çapını genişletmeye yönelirler. Çocuğun cinsel konulara merak duyması, öğrenme merakı, anne ya da babanın yerine geçmeye özenmesi ve bu doğrultuda emeller beslemesi girişim duygusunun öncüleridir. Eğer çocuğun bu girişimleri ebeveynleri tarafından katı ve cezalandırıcı bir tutumla karşılaşırsa, çocukta yoğun suçluluk duyguları doğuran bir süperego gelişecektir. Bu durumda bireyin girişim duygusu, ceza korkusu ve suçluluk duygusu ile kısıtlanacak, bu da dönemin temel patolojisi olan çekingenliğe yol açacaktır. Bunun tersi olarak dizginlenmemiş girişim ise çocuğun ahlak gelişimi açısından olumsuz sonuçlar doğuracak ve çocuğun amaçlarına ulaşırken başkalarının sınırlarına ve haklarına tecavüz etmesine yol açabilecektir. Girişim ve suçluluk duygusu karmaşasının başarılı bir biçimde çözülmesi durumunda dönemin temel gücü olan amaç oluşacaktır. Çocukluk artık davranışlarını bir amaç doğrultusunda gerçekleştirecek, kendisine hedefler oluşturacak ve bu hedeflere ulaşmaya çalışacaktır. Okul çağı, çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu. Okul çağı dönemi Freud'un gizil dönem olarak adlandırdığı 6 ila 12 yaşlar arasını kapsamaktadır. Erikson bu dönemde çocukların cinsel arzularının bastırılmış olduğunu fikrini kabul etmektedir. Bu yaşlarda çocuğun ilgisi sosyal ve akademik konulara yoğunlaşmaktadır ve çocuğun sosyal dünyası yaşıtlarının, öğretmenlerinin ve diğer yetişkin modellerin katılmasıyla birlikte zenginleşmektedir. Ruhsal dünyası gerçek yaşama girmeye neredeyse hazır olan çocuk önce bir okul yaşantısından geçmek zorundadır. Erikson bu okul, öğrenme yaşantısının çağdaş toplumlarda olduğu gibi formal bir eğitim olmak zorunda olmadığını, kimi ilkel toplumlarda olduğu gibi bu öğrenmenin atanma yoluyla değil de beceri ve yatkınlıklarıyla öğretmen rolünü üstlenen yetişkinler ya da yaşı daha büyük olan çocuklar aracılığıyla da gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir. İster ilkel toplumlarda, isterse çağdaş toplumlarda olsun çocuğun büyüyüp gerçek bir anne ya da baba olabilmesi için oyun çağının çocukluk emellerini unutup, içinde yaşadığı kültürün gereklerine göre bir şeyler yapmayı öğrenmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle içinde yaşadığı toplumda geçerli olan öğrenme alanı ne ise, o alanda çalışması ve üretici olması için gerekli olan becerileri kazanması gerekmektedir. Bu dönemin psikososyal karmaşası, çalışkanlığa karşı aşağılık duygusudur. Çalışkanlık, çalışmaya, meşgul olmaya ve bir işi tamamlamaya yönelik isteklilik olarak tanımlanabilir. Okul çağındaki çocuklar iş becerilerini ve işbirliği kurallarını öğrenmeye dönük faaliyetlerde bulunurlar. Çocuklar bu becerilerini geliştirdikçe çalışkanlık duygusu kazanırlar. Ancak çocuk becerilerinden ya da akranları arasındaki konumundan umudunu keserse, kendi zayıflığına ya da yetersizliğine inanır ki bu da aşağılık duygularının ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle çocuğun başarılı olma ihtiyacının yetişkinler tarafından dikkate alınması ve karşılanmaya çalışması önem taşır. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuktan potansiyeli üzerinde bir başarı beklentisi içinde olması, çocuğu çevresindeki başarılı çocuklarla kıyaslamaları ya da çocuğun başardıklarından çok başarısızlıklarını vurgulamaları çocuğun yetersiz olduğu inancını geliştirmesine neden olacaktır. Bunun yerine yetişkinler çocuğa yetenekleri ölçüsünde sorumluluklar vermeli, başarıları üzerinde durmalı ve çocuğa başarabileceğine ilişkin güvenlerini belirterek onu cesaretlendirmelidir. Bu karmaşanın çözümünde çalışkanlık duygusunun kazanılması önemlidir. Ancak yetersizlik duyguları da sağlıklı bir kişilik gelişimi için gereklidir. Belli ölçüde yetersizlik duygusu, Adler'in de belirttiği gibi kişinin kendisini geliştirmesi için harekete geçirici bir nitelik taşımaktadır. Çalışkanlık ve yetersizlik karmaşasının başarıyla çözülmesi dönemin temel gücü olan yeterliliğin gelişimini sağlar. Aksi durumda ise dönemin temel patolojisi olan tembellik ortaya çıkacaktır. Bu durumda çocuk daha önceki gelişim dönemlerini gerileyerek zamanının büyük kısmını üretken olmayan oyun ve fantezilere ayıracaktır. Ergenlik, kimliğe karşı kimlik kargaşası. İçinde yaşanılan toplumun gerektirdiği beceriler dünyası ile iyi bir başlangıç ilişkisi kurulması ve ergenliğin boy göstermesiyle birlikte çocukluk sona erer ve gençlik çağı başlar. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik döneminde kişi bir kimlik duygusu geliştirdiği için bu dönem oldukça önemlidir. Bu dönemin temel psikososyal karmaşası, kimliğe karşı kimlik kargaşasıdır. Kimliğin oluşması bu dönemde başlamadığı gibi bu dönemde sona da ermemektedir. Ancak kimlik gelişiminin en üst düzeyde olduğu dönem ergenliktir. Ergenlik yıllarında kişinin bedeninde, özellikle de üreme sisteminde hızlı değişmeler meydana gelmektedir. Ancak Erikson bu bedensel olgunlaşmanın genital içerikli bir karmaşaya yol açmadığını, bu dönemde yaşanan karmaşanın daha çok psikolojik ve sosyal içerikli olduğunu belirtmektedir. Ergenlik döneminde kişi kim olduğunu ve kim olmadığını keşfetmeye çalışmaktadır. Hem bedensel hem de bilişsel açıdan önemli gelişimsel ilerlemeler kaydeden ergen, cinsel, toplumsal ve mesleki kimliğini keşfetmesine yardımcı olacak yeni roller arayışı içindedir. Benliğin oluşması daha önceki gelişim dönemlerinde yapılmış olan özdeşimlerin toplamından daha öte bir şeydir. Erikson'a göre kimliğin oluşmasını sağlayan iki kaynak vardır. Birincisi ergenlik, çocukluk çağı özdeşimlerini kabul etmesi ya da reddetmesidir. Dolayısıyla kimlik oluşumu süreci, bebeklikte başlayan, çocuklukta süren, ergenlikte yükselişe geçen, ancak yetişkinlikte de devam eden bir süreçtir. İkinci kaynak ise ergenin içinde yaşadığı tarihsel ve sosyal bağlamdır. Kimlik duygusunun üç temel bileşeni, cinsiyet rolü, meslek tercihi ve toplumsal rollerdir. Önceleri cinsel yapısı ve yeterliği konusunda bir takım kuşkulara sahip olan genç, bu durumunu kendini başkalarıyla kıyaslayarak sınar. Cinsel yapısı ve yeterliği konusunda gerçekçi bir kabulleniş ile bu kuşkular yatışır. Toplumsal roller açısından ise gençlerin genellikle yetişkinlerin standartlarını reddettikleri ve akran grubunun değerlerini benimsemeyi tercih ettikleri görülür. Hatta kimi zaman gençler arasındaki bu akran grupları çok katı ve acımasız olabilmektedir. Erikson'a göre yetişkinlerin bu hoşgörüsüzlüğün yaşanan kimlik bunalımına karşı bir savunma olduğunu anlamaları oldukça önemlidir. Toplum içinde yerini bulmaya çalışan ergen, geçici de olsa böyle bir akran grubu ile ya da kahramanlaştırdığı bazı kişilerle aşırı özdeşim kurabilmektedir. Kimlik duygusunun önemli bir bileşeni de mesleki tercihtir. Erikson'a göre gençleri asıl tedirgin eden şey bir meslek kimliğe oturtma konusundaki yetersizliktir. Olanakların kısıtlı, meslek uğraşlarının ve rollerinin iyi belirlenmemiş olduğu toplumlarda gençlerin mesleki kimliklerini oluşturmalarının daha güç olması ve daha uzun zaman alması kaçınılmazdır. Erikson'a göre ergenlik bir askıya alma dönemidir. Parantez içerisinde moratorium. Bu dönemde ergen çocuklukta edinmiş olduğu becerileri, rolleri, değerleri ve yapmış olduğu özdeşimleri çevresindeki yetişkinlerin beceri, rol ve değerleriyle karşılamaktadır. Ergen, cinsel kimliğini, mesleki tercihini ve toplumdaki yerini belirlemeye çalışmaktadır. Erikson bu çabayı kimlik bunalımı olarak adlandırmaktadır. Çağdaş toplumlarda ergenlere meslek seçimi, eş seçimi ve uyumlu bir dünya görüşüne sahip olma gibi kararlarını ertelemelerin konusunda izin verici bir yaklaşım sergilenmektedir. Böylece ergenler kimliklerini oluşturma sürecinde farklı rolleri ve inançları inceleme ve deneme fırsatı bulmaktadırlar. Bu nedenle ergenlik bir deneme yanılma dönemi olarak da düşünülebilir. Ergenlikte yaşanılan kimlik bunalımı her gencin yaşadığı gelişimsel bir süreçtir. Diğer taraftan kimlik kargaşası ise yaşanan bu bunalımın ağırlaşması ve uyumun geçici de olsa ağır biçimde bozulmasıdır. Kimlik kargaşası kimlik arayışı için gerekli olsa da çok fazla kargaşa yaşanması geçmiş dönemlere gerilemeye ve uyumun bozulmasına neden olabilir. Kişi yetişkin yaşamının sorumluluklarını erteleyerek bir meslekten bir diğer mesleğe, bir cinsel partnerden diğerine ya da bir ideolojiden diğerine amaçsız bir biçimde sürüklenebilir. Karmaşanın başarılı bir biçimde çözülmesi durumunda kişi toplumsal, cinsel ve mesleki rollerini edinebilecektir. Kimliğe karşı kimlik kargaşası çelişkisi dönemin temel gücü olan bağlılığın gelişmesini sağlayacaktır. Davranışlarına ilişkin içsel standartlarını oluşturan ergen, artık yetişkin rehberliğine gereksinim duymayacak ve kendi cinsel, mesleki ve inanç sistemi tercihlerine güven duyacaktır. Aksi halde ise dönemin temel patolojisi olan rol yadsıma ortaya çıkacaktır. Bu durum iki şekilde gerçekleşebilir. Kişi aşırı derecede özgüven eksikliğiyle kendini ifade etmede utangaç ve çekingen olabilir. Rol yansımanın diğer biçimi ise otoriteye isyandır. İsyankar ergenler toplumca kabul edilen değerleri reddeder ve kabul edilemeyecek inanç ve davranışlara yönelirler. Genç yetişkinlik, yakınlığa karşı yalıtılmışlık. Kimlik üstünde durmaktan ve kimlik arayışı çabalarından çıkan genç, artık kendi kimliğini başkalarınınki ile kaynaştırmaya istekli ve gönüllü, diğer bir deyişle yakınlık kurmaya hazırdır. Genç yetişkinlik yılları yaklaşık olarak 20 ila 25 yaşları arasını kapsasa da, bu dönemin sınırları yaşlarla belirlenmekten çok, dönemin başında yakınlığın gelişmesi, sonunda ise üretkenliğin oluşmaya başlaması ile belirlenmektedir. Bu nedenle dönem, kimileri için birkaç yılla sınırlıyken, kimileri için 10 yıllar boyu sürebilmektedir. Bu dönemin psikoseksüel adaptasyon modu, cinselliktir. Genç yetişkinlerin olgun cinselliğe ulaşmaları, yakınlık ve yalıtılmışlık arasındaki karmaşayı çözmeleri ve dönemin temel psikososyal gücü olan sevgiyi kazanmaları gerekir. Erikson'a göre gerçek cinsellik ancak genç yetişkinlikte ortaya çıkmaktadır. Ergenlik yıllarındaki cinsel faaliyetlerin çoğu kişinin kimlik arayışının bir ifadesidir. Genç yetişkinlik döneminde gerçekleşmesi gereken yakınlık ise bireyin somut birleşmeler ve eşleşmelere kendini verebilmesini, bu yakınlık ilişkiler yükümlülükleri, önemli uzlaşmaları ve özverileri gerektirse bile bunu gerçekleştirebilmeyi ve sürdürebilmeyi içermektedir. Diğer bir deyişle yakınlık kurma, kimliğini yitirme korkusu duymaksızın kendi kimliğini bir başkasınınki ile birleştirebilmektir. Bunun yanında Erikson, yakınlığın cinsel yakınlık kavramından daha fazlasını, arkadaşlar arasında açıklık ve empatiyi ya da daha geniş anlamda kişinin türdeşleriyle arasındaki bağlanmayı içerdiğini belirtmektedir. Yakınlık kurmak için kişinin kimlik arayışını başarılı bir biçimde tamamlamış olması, kim ve ne olduğu konusunda sağlam bir duyguya sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle ergenlik yıllarında görülen tutkulu aşklar gerçek yakınlığı içermez. Kendi kimliklerinden emin olmayan kişiler ya utangaç bir biçimde kişiler arası yakınlıktan kaçınacak ya da umutsuzca, anlamsız ve ayrımsız cinsel ilişkiler yoluyla yakınlık arayışına gireceklerdir. Bu tür ilişkilerin tersine olgun yakınlık, karşı cinsten sevilen bir eş ile karşılıklı güven duygusunun paylaşılabilmesi yönünde yetenek ve isteklilik gerektirmektedir. Gerçek yakınlık fedakarlığı, uzlaşmayı ve bağlılığı içermektedir. Yakınlık kurmanın karşıtı yalıtılmışlıktır. Kişi kimliğini yitireceği korkusu ile yakın ilişkilere girmekten kaçınabilir ya da kimliğini kazanamadığı için bunu başaramayabilir. Bu da yalıtılmışlık ve yalnızlığa yol açar. Yalıtılmışlık olgun sevgi için bir dereceye kadar gerekli olsa da çok fazla yalıtılmışlık çok az yakınlığa ve de dönemin temel gücü olan sevginin kazanılamamasına yol açar. Bu dönemdeki karmaşanın başarılı bir biçimde çözülmesi, dönemin temel gücü olan sevginin oluşmasına sağlayacaktır. Sevgi, bağlanma, cinsel arzu, işbirliği, yarışma ve arkadaşlık anlamına gelmektedir ve kişinin yaşamının son iki gelişim dönemiyle üretken bir biçimde baş edebilmesini sağlar. Karmaşanın çözülememesi durumunda ise dönemin temel patolojisi olan dışlama gelişecektir. Bu da yakınlık ve sevgi için kişide bulunması gereken işbirliği yapma, yarışma ya da uzlaşma gibi yetenekleri engelleyerek patolojik sonuçlar doğuracaktır. Yetişkinlik, üretkenliğe karşı durgunluk. Genç yetişkinliğin sona ermesinden 60'lı yaşlara kadar süren yetişkinlik döneminde birey toplumdaki yerini ve sorumluluklarını almaktadır. Yetişkinlik döneminin psikoseksüel adaptasyon modu, üreme, psikososyal karmaşası ise üretkenliğe karşı durgunluktur. Erikson'un üretkenlik kavramı, insanı öğrenen, yanı sıra öğreten ve kurumlaştıran bir varlık durumuna getiren evrimsel gelişmeyi içermektedir. Bu nedenle üretkenlik kavramı temel olarak gelecek kuşağın oluşturulması ve onlara rehberlik edilmesi, üretim yapabilme ve yaratıcılık anlamlarını içermektedir. Bu açıklamadan da anlaşılabileceği gibi üretkenliğe anlatılmak istenen şey, salt cinsel üremeden daha öte, bu cinsel yakınlığın bir sonucu olan sonraki kuşağın bakımına olan ilgi ve sorumluluktur. Yetişkinlik yıllarında kişi yalnızca kendi çocuklarının bakımı ve yetiştirilmelerinden değil, aynı zamanda kültürün bir sonraki kuşağa aktarılmasından da sorumludur. Özetle yetişkinlik yıllarında egonun en önemli işlevi üreme, üretme, yaratma ve üretilen yaratılan şeylere sevgiyle bağlanarak onların varlığını sürdürmesinin ve gelişmesinin sorumluluğunu üstlenmektir. Erikson bu sorumluluğu üstlenmeye yönelik güdülenmenin genç nesillerin yetişkinlere duyduğu ihtiyacın yanı sıra, yetişkinlerin de kendilerine gereksinim duyulması yönündeki ihtiyaçlarından kaynaklandığını belirtmektedir. Çünkü Erikson'a göre olgun insan, kendisine gereksinim duyulmasını bekler. Diğer yandan bu dönemde üretilen şeylerin yalnızca gelecek nesil olması gerekmemektedir. Bilim ve sanat alanlarındaki ürünler de üreticilik kapsamında yer alır. Bu dönemde yaşanan karmaşanın başarılı bir biçimde çözülmesi, üretkenlik duygusunun gelişmesini sağlar. Aksi durumda ise kişi durgun ve verimsiz bir kimse olacak, kendi içine dönecek ve kendi kendisiyle ilgilenmeye başlayacaktır. Belli düzeyde kendi içine dönme, üretkenlik için gerekli olsa da çok fazla olduğunda durgunluğa ve verimsizliğe yol açması kaçınılmazdır. Üretkenlik ve durgunluk arasındaki çatışma, dönemin temel gücü olan ilginin, özenli ilgi, oluşmasını sağlayacaktır. Dönemin temel patolojisi ise reddediciliktir. Bu durumda kişi, ben merkezci bir biçimde kendinin ve grubun diğer insanlardan ya da gruplardan daha üstün olduğunu düşünerek diğer insanların ya da grupların gelişimi için sorumluluk almaya istekli olmayacaktır. Erikson'a göre bu da düşmanlığın, yıkıcılığın, vahşetin ve savaşların nedenidir. Yaşlılık, benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk. Yaşlılık, 8. ve sonuncu psikososyal gelişim dönemidir ve 60'lı yaşlardan yaşamın sonuna dek sürer. Yaşlılık dönemi insanların artık üretken olmadığı bir dönem anlamına gelmemektedir. Cinsel üreme sona ermiş olabilir. Ancak insanlar bir önceki dönemde de belirtilmiş olan diğer yollarla üretken kalmayı başarabilirler. Yaşlı büyük anne ya da büyük babalar olarak kendi torunlarının ya da toplumun diğer genç bireylerinin gelişimine katkıda bulunabilirler. Yaşlılık döneminin psikoseksüel adaptasyon modu, duyumsal hazın genelleşmesidir. Bu dönemde bedensel olarak yaşanan haz, cinsel organların ötesinde tüm bedene ve görüntüler, sesler, tatlar gibi farklı duyumlara yayılmaktadır. Bu durumun bir diğer yansıması da karşı cinsin geleneksel yaşam biçiminin daha çok kabul edilmesi şeklinde gerçekleşir. Kadınlar ve erkekler yaşlandıkça karşı cinse ait olduğu düşünülen sosyal cinsiyet rollerini giderek daha fazla kabul etmektedir. Ancak bu durumun gerçekleşmesi, dönemin psikososyal karmaşası olan benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluğun benlik bütünlüğünü lehine çözümü ile mümkün olacaktır. Benlik bütünlüğü, benliğin kendi içinde bir düzen ve anlam bulunmasıdır. Diğer bir deyişle, kişinin kendi biricik yaşam sürecini olması gereken ve istese de yerine başkasını koyamayacağı bir şey olarak kabullenmesidir. Kişi yaşamını gözden geçirdiğinde, yaşamını acı tatlı, olumlu olumsuz tüm yönleriyle bir bütün olarak kabul edebiliyorsa, yaklaşmakta olan sonu korku ve endişeyle karşılamayacaktır. Erikson'a göre benlik bütünlüğünün yokluğu ya da yitimi kendisini ölüm konusunda korkusunda göstermektedir. Başka bir yaşama başlamak ve bütünlüğe götürecek seçenekleri ve yolları denemek için yeterli zaman olmadığı gerçeği umutsuzluk duygusuna yol açar. Bu durumda kişi geçirmiş olduğu yaşamı için pişmanlık, yeni baştan başka türlü yaşayabilmek için ise bir özlem duygusu içinde olacaktır. Bu dönemdeki karmaşanın başarıyla çözülememesi durumunda umut yitimi ve ölüm korkusu ortaya çıkacaktır. Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk karmaşasının başarıyla çözülebilmesi için kişinin önceki dönemlerdeki karmaşaları başarıyla çözmüş olması önemli bir etkendir. Benlik bütünlüğü ve umutsuzluk arasındaki kaçınılmaz mücadele, dönemin temel gücü olan aklın, bilgeliğin ortaya çıkmasını sağlar. Erikson bilgeliği, azalmakta olan bedensel ve zihinsel yeteneklere ve yaklaşmakta olan sona rağmen bütünlük duygusunun korunması ve yaşama karşı bilgili, etkin ancak serin kanlı bir bilgi olarak tanımlamaktadır. Karmaşanın çözülme işi ise dönemin temel patolojisi olan hor görmeye yol açar. Hor görme, bir önceki dönemin temel patolojisi olan reddediciliğin devamı niteliğindedir ve kişinin kendisi ve diğerleri sona yaklaşmakta olan çaresiz kişiler olarak görmesi nedeniyle verdiği bir tepkidir. Eleştiriler ve değerlendirme. Erikson'un sanatçı geçmişi ve kişiliği, dünyaya bir bilim adamı gözüyle değil de bir sanatçı gözüyle bakmasına ve kuramını bilimsel veriler yerine etik ilkeler üzerine kurmasına yol açmıştır. Erikson'un kitaplarının sübjektif ve kişisel olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Erikson'a yöneltilen bir diğer eleştiri de, ortaya koyduğu farklı kurama rağmen psikanalize olan bağlılığını önemli ölçüde yinelemesidir. Erikson'un kuramı, id psikolojisinden radikal bir sapmayı yansıtmaktadır. Egonun pozitif ve yapıcı yönüne olan vurgusu ve toplumsal süreçlere biçtiği rol Freud'un karamsar yaklaşımından oldukça farklıdır. Erikson'un kuramı, bilimsel olarak sınanabilirlik açısından çok güçlü bir kuram gibi görünmese de, temel teşkil ettiği ampirik araştırmalar açısından bakıldığında oldukça verimli bir kuram olduğu söylenebilir. Özellikle kimlik gelişimi, gelişim dönemleri gibi kavramları birçok çalışmaya konu olmuştur. Diğer yandan Erikson'un kuramı, psikososyal gelişim dönemleriyle sınırlı olmakla eleştirilmekteyse de, psikososyal gelişim dönemleri, bu dönemlerde yaşanan karmaşalar, dönemlerde kazanılan temel ego güçleri ve temel patolojiler için özenle seçilen terimler nedeniyle iç tutarlılığı yüksek olan bir kuram olarak değerlendirilmektedir. Sözü edilen bu eleştirilere rağmen, herhangi bir üniversite derecesine sahip olmayan sanatçı kökenli bu bilim insanı, psikoloji, toplumsal faktörler, tarih, kültür ve siyaset bilimi arasındaki karşılıklı etkileşimi konu alan çalışmaları ve psikanalize farklı yaklaşımıyla uzmanların psikolojik ve toplumsal sorunlara yaklaşımını etkilemiş ve alan dışından insanların da bu konulara ilgi duymasını sağlamıştır. Ayrım sonu. Sayfa 177.